Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Creative Confidence, Tom Kelly ve David Kelly tarafından yazılmış, tasarım düşüncesiyle kişisel gelişimi birleştiren bir iş ve yaratıcılık kitabıdır. Yazarlar, IDEO'daki uzun deneyimlerinden ve Stanford Yale School çevresindeki eğitim çalışmalarından hareketle, yaratıcılığın yalnızca sanatçılara ya da doğuştan yetenekli görülen insanlara ait olmadığını savunur. Kitabın temel amacı, insanların yeni bir fikir üretme, sorunları farklı biçimde ele alma ve çevrelerinde değişim yaratma kapasitesine duydukları güveni geliştirmektir. Bu yaklaşım, yaratıcı olmak ile güzel resim çizmek ya da özgün bir ürün tasarlamak arasındaki dar eşitliği reddeder. Bir doktorun hasta deneyimini iyileştirmesi, bir öğretmenin dersini yeniden kurması veya bir ekip üyesinin iş akışındaki aksaklığı çözmesi de yaratıcı eylemdir. Kelly kardeşler, soyut ilham çağrıları yerine korkuyla yüzleşme, insanları gözlemleme, çok sayıda fikir üretme, basit prototipler kurma ve denemelerden öğrenme gibi uygulamalı ilkeler sunar. Kitap, özellikle iş hayatında yaratıcı katkı sunamadığını düşünen okurlara yöneliktir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yaratıcılığı doğuştan gelen ayrıcalık olmaktan çıkarma kitabın çıkış noktası. Yaratıcılığın az sayıdaki yaratıcı tipe ait olduğu yönündeki yaygın inanca karşı çıkmaktır. Kelly kardeşlere göre bu inanç, insanların daha fikirlerini denemeden kendilerini dışarıda bırakmasına neden olur. Yaratıcı güven, kişinin çevresindeki sorunlar için çözüm üretebileceğine ve bu çözümleri hayata geçirebileceğine inanmasıdır. Dolayısıyla yalnızca hayal kurma becerisi değildir, eyleme geçme inancını da içerir. Kitapta yaratıcılık, gündelik sorunlara yeni yaklaşım bulma kapasitesi olarak ele alınır. Bu tanım, konuyu sanat alanından çıkarıp yönetim, eğitim, sağlık, kamu hizmeti ve kişisel yaşam gibi alanlara taşır. Türkiye gibi sınav başarısı, uzmanlık ve hata yapmama beklentisinin güçlü olabildiği çalışma kültürlerinde bu çerçeve özellikle anlamlıdır. İnsanlar bazen yetkileri olmadığını ya da yeterince özgün olmadıklarını düşünerek iyileştirme önerisi getirmekten kaçınabilir. Kitabın yaklaşımı büyük bir buluş beklemek yerine küçük bir sorunu yeniden tanımlamayı önerir. Böylece yaratıcılık, sonuçta ortaya çıkan parlak fikirden çok öğrenilebilen bir süreç ve düzenli bir pratik haline gelir. Yazarların kas benzetmesi de bu noktayı açıklar. Yaratıcı güven, tekrar, geri bildirim ve deneyim yoluyla güçlenir. Bu nedenle başlangıçtaki beceri düzeyi, kişinin zamanla geliştirebileceği kapasitenin kesin bir ölçüsü değildir. İkinci olarak, başarısızlık korkusunu küçük ve yönetilebilir denemelerle aşma, kitap. Yaratıcı girişimin önündeki en önemli engellerden birinin başarısızlık korkusu olduğunu vurgular. İnsanlar eleştirilmekten, yetersiz görünmekten, zaman harcayıp karşılık alamamaktan veya alışılmış yöntemlerin dışına çıkmaktan çekinebilir. Bu korku, çoğu zaman fikir kıtlığından daha belirleyicidir. Kelly kardeşler, cesaretin korkunun tamamen ortadan kalkması olmadığını, korkuya rağmen küçük adımlar atabilmek olduğunu savunur. Bu nedenle kitap, büyük ve geri dönüşü zor kararlar yerine düşük riskli denemeleri öne çıkarır. Bir öneriyi sınırlı bir kullanıcı grubuyla test etmek, kaba bir model hazırlamak ya da kısa süreli bir pilot çalışma yürütmek, varsayımları tartışmadan sınamayı sağlar. Deneme başarısız olsa bile ortaya çıkan bilgi sonraki adımı güçlendirir. Bu anlayış hatayı kişisel yetersizliğin kanıtı olarak değil, sürecin ürettiği veri olarak değerlendirmeyi gerektirir. Ancak kitap, her riskin akıllıca olduğu iddiasında değildir. Esas vurgu, belirsizliği küçültmek için erken öğrenme sağlamaktır. Uygulamada ekipler, ulaşılabilir ara hedefler belirleyebilir, denemeler için kısa zaman sınırları koyabilir ve sonuçları açıkça gözden geçirebilir. Böyle bir düzen, kusursuz ilk fikri bulma baskısını azaltır. Aynı zamanda insanların önerilerini savunmak yerine geliştirmesine yardım eder. Yaratıcı güvenin davranışsal temeli, bu tekrarlanan deneme ve öğrenme döngüsüdür. Üçüncü olarak, empati ve gözlemle sorunu doğru biçimde tanımlama. Creative confidence, iyi fikirlerin yalnızca yoğun düşünmeden doğmadığını, İnsanların gerçek ihtiyaçlarını dikkatle anlamaktan beslendiğini gösterir. Tasarım düşüncesinin bu boyutu empati olarak adlandırılır. Empati burada sadece başkasına karşı duyarlı olmak değildir. insanların ne yaptığını, hangi engellerle karşılaştığını, dile getirmedikleri ihtiyaçları ve kullandıkları geçici çözümleri gözlemlemeyi içerir. Yazarların yaklaşımında, bir kurumun içinden bakıldığında açık görünen sorun tanımı, hizmeti kullanan kişi için asıl sorun olmayabilir. Bu yüzden ekiplerin çözüm üretmeden önce sahaya çıkması, soru sorması ve davranışları izlemesi önem kazanır. Örneğin bir hizmet sürecindeki gecikme sadece teknik bir aksaklık gibi görünebilir. Fakat gözlem, asıl zorluğun yönlendirme eksikliği, kaygı, anlaşılmayan bilgi ya da karmaşık bir başvuru dili olduğunu ortaya çıkarabilir. Bu ayrım, daha etkili çözümler üretir. Kitap, ilk problem tanımına aşırı bağlanmama konusunda da uyarır. Yeni gözlemler, sorunun sınırlarını ve önceliklerini değiştirebilir. Bu, planlama zayıflığı değil, öğrenmeye açık olmanın sonucudur. Türkiye'de belediye hizmetlerinden okul süreçlerine kadar pek çok alanda kullanıcı deneyimini dinlemek çözüm kalitesini artırabilir. Kitabın empati vurgusu, yaratıcı çalışmanın bireysel dehadan çok insan odaklı araştırmaya dayandığını gösterir. Böylece çözüm, kurumun varsayımına değil, yaşanan deneyime yaklaşır. Dördüncü olarak, fikirleri prototiple görünür kılmak ve geri bildirimle geliştirmek. Kelly kardeşlerin önerdiği çalışma tarzında prototip, yalnızca üretim öncesi teknik model anlamına gelmez. Bir hizmetin akış şeması, kısa bir canlandırma, karton maket, çizim, örnek ekran ya da rol yapma çalışması da prototip işlevi görebilir. Amaç, soyut bir düşünceyi insanların tepki verebileceği somut bir biçime dönüştürmektir. Böylece ekip, uzun tartışmalara dayanan varsayımlar yerine erken geri bildirim elde eder. Prototipin bilinçli olarak basit tutulması önemlidir.
Çok zaman ve emek harcanmış ayrıntılı bir çözüm eleştiriye kapalı hale gelebilir.
Buna karşılık hızlı hazırlanmış bir taslak, eksiklerinin görülmesini kolaylaştırır ve değiştirme maliyetini düşürür. Kitapta öne çıkan eylem yanlılığı da buradan gelir. Plan yapmak gereklidir fakat planın yerini uygulamanın ürettiği öğrenme tutamaz. Bu yaklaşım özellikle belirsiz ihtiyaçların bulunduğu projelerde yararlıdır. Bir okul kulübü yeni bir etkinlik düzenlerken, bir şirket müşteri iletişimini değiştirirken ya da bir kamu kurumu başvuru formunu sadeleştirirken önce küçük bir örnek oluşturabilir. Kullanıcıların nerede zorlandığı, neyi anlamadığı ve neyi değerli bulduğu daha net görünür. Kitabın ayırt edici yanı, prototipi yalnızca tasarımcıların aracı olarak sunmamasıdır. Prototipleme, farklı uzmanlıkların ortak bir konu üzerinde konuşmasını sağlayan pratik bir öğrenme aracıdır. Fikirlerin değerini onları anlatma becerisinden çok gerçek hayatta sınanabilme kapasitesiyle ilişkilendirir. Son olarak, yaratıcı güveni ekip kültürüne ve gündelik alışkanlıklara yerleştirme. Kitap. Yaratıcı güvenin yalnız başına çalışan bireyin özelliği olarak kalmaması gerektiğini belirtir. Karmaşık sorunlar, farklı deneyimlerin ve uzmanlıkların birlikte çalışmasını gerektirir. Bu nedenle yaratıcı ekipler yalnızca çok sayıda fikir üreten gruplar değildir. Üyelerin soru sorabildiği, tamamlanmamış düşüncelerini paylaşabildiği, birbirinin uzmanlığına saygı duyduğu ve geri bildirimden yararlanabildiği ortamlardır. Hiyerarşinin güçlü olduğu yapılarda en kıdemsiz kişinin gözlemi bile önemli bir ihtiyacı görünür kılabilir. Kitap, bu sesin duyulabilmesi için psikolojik olarak daha açık çalışma biçimlerini destekler. Bununla birlikte ekip çalışması, sınırsız toplantı ya da dağınık beyin fırtınası anlamına gelmez. Kısıtlar, kısa süreler ve açık hedefler düşünmeyi somutlaştırabilir. Yazarlar ayrıca yaratıcı sürekliliğin merakla beslendiğini savunur. Farklı alanlardan insanlarla konuşmak, alışılmadık kaynaklara yönelmek, yeni deneyimler edinmek ve karşılaşılan fikirleri kaydetmek. Kişinin fikir havuzunu genişletir. Bu yaklaşım, tek bir büyük ilham anına bağımlılığı azaltır. Gündelik hayatta uygulanabilecek karşılığı, küçük gözlem notları tutmak, çözülmemiş sorunlar listesi oluşturmak ve düzenli aralıklarla bu sorunlar için seçenek üretmektir. Kitabın son bölümlerindeki çağrı, yaratıcı güveni belirli bir atölye ya da projeyle sınırlamamaktır. Öğrenme, deneme, işbirliği ve iyileştirme kalıcı bir davranış düzenine dönüşmelidir. Sonuç olarak, creative confidence, kendisini yaratıcı görmeyen ancak işinde, eğitiminde ya da yaşadığı çevrede sorunlara daha etkili karşılık vermek isteyen okurlar için uygundur. Yöneticiler, öğretmenler, girişimciler, kamu çalışanları, sağlık profesyonelleri ve ekip içinde öneri sunmakta çekinen çalışanlar, kitaptaki çerçeveden doğrudan yararlanabilir. Kitabın pratik faydası, yaratıcılığı belirsiz bir kişilik özelliği olmaktan çıkarıp gözlem, fikir üretimi, prototipleme ve geri bildirim gibi tekrarlanabilir davranışlara bağlamasıdır.
Oker, özellikle hata korkusunun fikirlerini nasıl sınırladığını daha açık görebilir ve düşük riskli denemeler tasarlamaya başlayabilir.
Entelektüel açıdan ise kitap, yeniliğin tekil bir dahi fikrinden çok, insan ihtiyaçlarını anlama ve öğrenme döngülerini sürdürme meselesi olduğunu savunur. Benzer kişisel gelişim kitaplarından farkı, özgüven çağrısını tek başına yeterli görmemesidir. Yazarlar, güvenin ancak eylem, somut deneme ve sonuçlardan öğrenme yoluyla oluştuğunu ileri sürer. Ayrıca anlatılarını Iddio ve Stanford Dei,
School çevresinde gelişen tasarım düşüncesi pratiğine dayandırmaları, kitaba uygulama odaklı bir omurga kazandırır. Yine de kitap, belirli bir sektör için ayrıntılı teknik yöntem kılavuzu değildir. Daha çok farklı alanlarda uyarlanabilecek düşünme ve çalışma ilkeleri sunar.
Bu nedenle en verimli okuma biçimi, bölümlerdeki fikirleri doğrudan kendi işindeki küçük bir probleme uygulamak olur.
Kitabın kalıcı değeri, yaratıcılığı özel bir yetenek değil, geliştirilebilir bir katılım ve problem çözme kapasitesi olarak ele almasıdır.
Destek olmak isterseniz Tom Kelly kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.